Ayrım 4.
Yeşil menekşecik yapış yere. Ya sen canım kara kaşlım yaklaş bana. Yeşil menekşe iyice yapış yere. Ya sen canım kara kaşlım iyice yaklaş bana. Çerevik kapıdan başını uzatıp da kızın aynaya bakarak dans ettiğini görünce durdu. Hayallere daldığı için bir şeyin farkında olmayan kızının bu görünmemiş sevincini gülümseyerek uzun süre hazla izledi. Şarkının oynak havası sonunda onu da coşturdu. Gururla beline koydu ellerini. Odanın ortasına çıktı, oynamaya başladı. Ev sahibinin çın çın öten kahkahası ikisini de uyandırdı daldıkları hayal dünyasından. Oh ne âlâ, baba kız düğünü başlatmışlar bile. Hadi çabuk olun, damat geldi. Paraska'nın yüzü başına bağladığı kurdeleden de kırmızı oldu birden. Habere sevinen babası da eve niçin geldiğini anımsamıştı. Telaşlı bakındı çevresine. Hadi kız dedi, çabuk gidelim, atı sattım diye sevincinden koşa koşa gitti Hivra. Kendine bir şeyler alacak. O gelmeden her şeyi bitirmeliyiz. Hivra avlu kapısından adımını atar atmaz kendini beyaz kaftanlı delikanlının kucağında bulmuştu. Delikanlı birkaç arkadaşıyla birlikte dışarıda beklemişti kadının gitmesini. Çerevik gençlerin ellerini birleştirirken ''Tanrım kutsa onları'' dedi. ''Bir yastıkta kocasınlar.'' Kalabalık arasında bir gürültü oldu. Solopi'nin karısının sesi duyuldu. ''Ölürüm de izin vermem buna'' diye bağırıyordu. Kalabalığın kahkahaları bastırdı onun bağırmasını. Güçlü kuvvetli iki çingenenin koşup karısını tuttuğunu görünce rahatladı Çerevik. Soğukkanlı ''Kızma kızma karıcığım'' dedi. ''Olan oldu biten bitti. Kararımdan dönmeyi sevmem ben.'' Hivra bağırıyordu. ''Hayır hayır izin vermeyeceğim.'' Ama dinleyen yoktu onu. Yeni çifti birkaç çift kuşatmış, çevresinde dans eden geçilmez bir duvar oluşturmuştu. Kaba kumaştan kaftanlı, siyah uzun bıyığı burulu müzikçi kemanının yayına dokunur dokunmaz, herkesin isteyerek ya da istemeyerek nasıl birleştiğini, uyum içine girdiğini gören biri tuhaf, anlatılmaz bir duyguya kapılırdı o anda. Görünüşte kederli yüzlerinden yıllar boyu bir gülümseme geçmemiş insanlar ayaklarını yere vuruyor, omuzlarını titretiyorlardı. Her şey oynuyordu, herkes dans ediyordu. Gel gelelim neşeli gençlerle birlikte ortada dönüp duran yaşlı kadınların buruşuk yüzlerindeki ölümü umursamazlığı görünce ruhunun derinliklerinde daha bir tuhaf, daha bir anlaşılmaz duyguya kapılırdı insan. Yalnızca içkinin, bir makinistin cansız makinesini harekete geçirdiği gibi, evet, yalnızca içkinin insanca bir şey yaptırabildiği duygusuz kişiler, çocuksu bir sevinci bile tatmamış, içleri acıma duygusunun cılız bir kıvılcımıyla aydınlanmamış zavallı kişiler, sarhoş kafalarını sallayıp dolaşıp duruyorlardı. Neşeyle oynayanların arasında yeni çifte dönüp bakmıyorlardı bile. Gürültü, kahkahalar, şarkılar giderek azalıyordu. Kemanın sesi giderek zayıflıyor, durgunlaşıyordu. Bir yerden uzak bir denizin homurtusuna benzer ayak sesleri geliyordu hala. Çok geçmeden evin içi boşaldı, sesler kesildi. Ruhumuzun güzel ama geçici konuğu sevinç de öyle uçup gitmez mi? Tek bir ses neşeyi anlatma çabasını sürdürmez mi boşuna? Kendi yankısında hüznü, boşluğu duymaya başlamıştır artık bu ses. Sonra o da susar. Coşkun, hür gençliğin canlı arkadaşları da birbiri ardından yok olmaz mı öyle? Sonunda yapayalnız bırakmazlar mı arkadaşlarını? Geride kalandır üzülen. Yüreği keder, hüzün doludur. Teselli bulamaz bir şeyde. İvan Kupalo gecesi. Kilisesinin zangocu anlatmıştır. Tuhaf bir huyu vardı Foma Grigoryevich'in. Aynı şeyi iki kez anlatmayı hiç mi hiç sevmezdi. Bir şeyi yeniden anlatmaya razı etsen onu, başka şeyler eklerdi hemen. Ya da önce anlattığını öylesine değiştirirdi ki, başka şey anlatıyor sanırdın. Bir keresinde o beylerden biri, bizim gibi sıradan insanların onları meslekleriyle de belirtmemiz uygun olur, sözde yayıncılardan biri. Aslında sözde yayıncı bile denemez böylelerine. Bizim panayırlardaki kızların yaptıklarından farkı yoktur çünkü yaptıklarının. Sağdan soldan bir takım şeyler kaparlar, zorla anlattırırlar insana. Onu bunu bildiklerini aşırırlar, sonra da her ay ya da hafta sözlük inceliğinde kitapçıklar yayınlarlar. Yalnızca para kazanmak amacıyla dergi yıllık yayımlayan yayıncılardan söz ediliyor. Böylelere satabilecekleri bir kitapçığın oluşabilmesi için yazarlardan, ozanlardan öyküler, şiirler, makaleler, bir takım şeyler isterlerdi. N.V. Gogol, seçilmiş eserleri, 1946 baskısı dipnotu. İşte bu beylerden biri de bizim Foma Grigoryevich'ten bu öyküyü aşırmış. Ama unutup gitmişti bu olayı Foma Grigoryevich. İşte sözünü ettiğim o sarı kaftanlı beycik çıka geldi günün birinde Poltava'dan. Sanırım bir öyküsünde okudunuz onun. Küçük bir kitap getirmiş yanında. Orta yerini açıp gösterdi bize. Foma Grigoryevich gözlüğünü burnunun üzerine koymaya hazırdı. Ama sapını iplikle bağlamadığını, camını silmediğini hatırlayınca vazgeçti. Bana uzattı kitapçığı. Ben okumayı çatpat da olsa bildiğim, gözlük de kullanmadığım için okumaya başladım. Daha ikinci sayfayı çevirmemiştim ki Foma Grigoryevich kolumdan tutup susturdu beni. Anayurt Notları dergisinin yayımcısı P.P. Sivi'nin 1788-1839 ima ediliyor. 1830 yılında Sivi'nin Gogol'ün Ivan Kupalo öyküsünü Gogol'ün verdiği metni değiştirip basmıştı. Gogol sözü geçen öyküsünü akşam toplantılarının ayrı basımı için hazırlarken Sivini'nin yaptığı bütün değişiklikleri atmış, öyküye ayrıca bazı bölümler eklemiştir. N.V. Gogol seçilmiş eserleri 1946 baskısı dipnotu. Durun hele, önce söyleyin bana nedir bu okuduğunuz sizin? Doğrusu bu soru beni biraz şaşırtmıştı. Ne demek nedir okuduğum Foma Grigoryevich dedim. Sizin öykünüzü, sizin anlattıklarınızı okuyorum işte. Bunların benim anlattıklarım olduğunu kim söyledi size? Daha ne olsun, baksanıza ne yazıyor başında. Falanca kilisenin zangocu anlatmıştır. Onu yazanın boynu altında kalsın, meymenetsiz herif. Ben öyle mi anlatmıştım ona? Akılsız, durun doğrusunu anlatayım size de görün. Masaya sokulduk hepimiz, başladı Foma Grigoryevich. Toprağı bol olsun dedem, yediği yalnızca buğday ekmeğiyle ballı börek olsun öteki dünyada, çok güzel anlatırdı. Bazen bütün bir gün oturduğumuz yerden kalkmadan dinlediğimiz olurdu onu. Şimdiki maskaralar eline su dökemez onun. Şimdikilerin 3 gündür yemek yememişler gibi dillerini oynatacak dermanları olmuyor anlatırken. Üstelik saçma sapan şeyler anlatıyorlar. Konuşmaya başladılar mı kap kalpağını kaç. Bugünkü gibi aklımda. Annem ölmemişti daha ama çok yaşlıydı. Dondurucu soğuğun dışarıda çatırdadığı, küçük evimizin dar penceresini buzla örttüğü zaman bir kış gecesiydi. Annem kenevir tarağının önünde oturuyor, uzun ipliği eliyle çekiyor, ayağıyla beşiği sallıyor, bir yandan da şarkı söylüyordu. Şu anda duyar gibiyim o şarkıyı. Yağ kandili bir şeyden korkuyormuş gibi titrek, arada bir parlayarak aydınlatıyordu odanın içini. İyi vızıldıyordu. Çocuklar hep toplanmış, çok yaşlandığı için 5-6 yıldır büyük Rus sobasının üstünden inmeyen dedemi dinliyorduk. Dedemin anlattıkları arasında bir öykü vardı ki, onu her dinlediğimizde korkudan zangır zangır titremeye başlardık. Saçlarımız dimdik olurdu. Tuhaf, akıl almaz bir öyküydü bu. Ne geçmiş zamanların inanılmaz olayları heyecanlandırırdı bizi o öykü kadar, ne de kazakların saldırıları, lehlerin yaptıkları, Nal Ivan'ın, bir buçuk gocuhun, okçunun, Nal Ivan, bir buçuk gocuh, okçu, Kazak ordu komutanlarının en ünlüleri. N.V. Gogol, seçilmiş eserleri 1946 baskısı dipnotu. Kahramanlıkları, kimi zaman öylesine bir korkuya kapılırdık ki, karanlıkta her şey korkunç birer varlık gibi görünürdü bize. Gece bir iş için dışarı çıkacak olsak, yatağımıza bizim yerimize bir hortlak girdi duygusuna kapılırdık. Umarım bir kez daha anlatmak zorunda kalmam bu öyküyü. Gerçi uzaktan kendi kaftanını çoğu zaman şeytan sanan bir insanım ben. Şunu özellikle belirteyim. Dedemin anlattığı öykülerin en önemli özelliği şuydu. Ömründe yalan söylememiştir dedem. Olduğunu söylediği her şey gerçekten olmuştur. Onun en inanılmaz öykülerinden birini şimdi bir kez daha anlatacağım size. Biliyorum, mahkemelerde not tutan, el yazısını bile okuyabilen bir sürü akıllı atılacaktır ortaya. Oysa böylelerinin eline kiliselerde okutulan en basit bir kitabı versen, tek harf tanıyamazlar içinden. Gel gelelim alaylı alaylı sırıtmak da üzerlerine yoktur. Ne anlatırsan anlat, gülerler. Dinsizlik aldı yürüdü günümüzde. Daha neler gördüm ben. Yalan söylüyorsam Allah da, kutsal bakire de sevmesinler beni. Belki inanmayacaksınız. Bir keresinde cadılardan söz edecek oldumdu. Adamın biri kafasını kessen inanmayacak cadılara. Neyse ki ömrümde günah çıkartırken papaza bizim mujiğin enfiye çekmesinden daha kolaylıkla yalan söyleyebilen çok dinsiz gördüm ben. Böyleleri bile haç çıkarırlardı cadı sözünü duyunca. Ama bu adam rüyasında görse gene umursamayacak cadıyı. böylelerini bırakacaksın, ne halleri varsa görsünler. 100 yıl öncesine kadar bizim köyün adını bilen yoktu diye anlatıyordu toprağı bol olsun dedem. Çiftliğimiz de en yoksul çiftliklerdendi. Sıvasız, damları açık 10 kadar kulübe serpiliydi düzlükte. Hayvanları ve arabaları koyabilecek doğru dürüst ne bir çit vardı ne de ahır. Dahası zenginlerdi bu durumda olanlar. Bizim kardeş ise çıplak toprağa bir çukur açmış, ev niyetine onun içinde yaşıyordu. Orada Tanrı'nın bir kulunun yaşadığı ancak çıkan dumandan belli oluyordu. Niçin böyle toprağın içinde yaşadıklarını sorarsanız, yoksul olmasına o kadar yoksul sayılmazlardı aslında. O zamanlar hemen herkes haydutluk yapar, yad ellerden bol bol ganimet getirirdi. Daha çok doğru dürüst bir evde yaşamayı gereksiz gördükleri için yaşarlardı toprağın içinde. Her çeşit milletten ne çok haydut dolaşırdı o zamanlar buralarda. Kırımlılar, Lehler, Litvanyalılar. Bazen öyle olurdu ki kendi milletinden olanları soyarlardı. Olmadık şey yoktu anlayacağınız. Çiftliğimize sık sık bir adam gelir, daha doğrusu insan kılığında bir şeytan gelirdi. Nereden, niçin geldiğini kimse bilmezdi. Gezer dolaşır, yer içer, sonra kayıplara karışırdı gene. Bir süre sonra bakardım, gökten düşmüş gibi çıka gelirdi gene. Dikankaya en çok 100 adım uzaklıkta, şimdi izi kalmamış köyün sokaklarında dolaşıp durmaya başlardı. Bir sürü genç toplardı başına. Kahkahalar, şarkılar gırla giderdi. Para, vodka su gibi akardı. Arada bir bazı kızların peşine düştüğü olurdu. Öylesine çok kurdeleler, küpeler, gerdanlıklar armağan verirdi ki, bunca şeyi nereye saklayacaklarını şaşırırlardı kızlar. Doğrusunu söylemek gerekirse, biraz olsun kararsızlık gösterenleri de vardı kızların. Kim bilir, belki gerçekten şeytandı bu adam. Dedemin öz halası o zamanlar şimdiki Oproşnyanski yolu üzerinde meyhane işletiyormuş. Basavryuk, şeytanın adı Basavryuk'tu. Bu meyhaneye sık sık gelir eğlenirmiş. Dedemin halası dünyada hiçbir mutluluğun onu bu adamdan armağan almaya razı edemeyeceğini söylermiş. Ama elde mi almamak? Kalın kaşlarını çatıp alttan alttan insana bir baktı mı karşısındakinin ayakları yerden kesilirdi sanki, dehşete kapılırdı zavallı. Alırdı armağanı. Devrisi gecede bataklıktan başında boynuzlarıyla bir dostu gelirdi ziyaretine. Gerdanlık takılı boynunu sıkar, yüzük takılı parmağını ısırır, kurdele bağlı saçına asılırdı. Yerin dibine batsındı böyle armağan. İşin kötüsü bir kez aldıktan sonra kurtulmak da olanaksızdı bu armağanlardan artık. Suya atsan şeytan yüzüğü gerdanlığı oldukları için suyun yüzüne çıkıyorlardı hemen. Gelip parmağına ya da boynuna oturuyorlardı gene. Hatırladığım kadarıyla Aziz Panteley Kilisesi'nden başka bir kilise daha vardı köyde. Bu kilisenin papazı herkesin rahmetle andığı Peder Afanasi'ydi. Basavryuk'un kutsal pazarlar bile kiliseye uğramadığını fark edince ona biraz sitem etmek hem de gelip günah çıkarmasını söylemek için görmeye gitmiş onu. Ne var ki oraya giderken güçlükle yürüyormuş, ayakları götürmek istemiyorlarmış onu. Peder'in söylediklerine karşılık gürlemiş Basavryuk, dinle beni papaz bozuntusu. Başkasının işine burnunu sokma sen, kendi işine bak. O keçi gırtlağının kaynar pirinç lapası ile tıkanmasını istemiyorsan tabii. Şeytan bu, ne yaparsın? Peder Afanasi bundan böyle Basavryuk'la arkadaşlık edecek herkesi Katolik, İsa'nın kilisesinin de insanlığın da düşmanı kabul edeceğini köylüye duyurmakla yetindi. Köyümüzde eski haydutlardan Korja Takma adlı birinin yanında herkesin kimsesiz Petro diye çağırdığı bir işçi vardı. Delikanlıya kimsesiz demeleri belki de anasını babasını köyde hiç kimsenin hatırlamamasındandı. Gerçi kilise başkanı onların köye geldiklerinin devrisi yıl vebadan öldüklerini söylüyordu. Ama dedemin halası buna kesinlikle karşı çıkıyordu. Zavallı Petro'nun ana babaya bizim geçen kışın karına ihtiyacımız olduğu kadar ihtiyacı olduğu halde onun ana babasının olduğunu var gücüyle savunuyordu. Petro'nun babasının hala Volga boyunda olduğunu söylüyordu. Türklerin eline tutsak düşmüş, olmadık sıkıntılar çekmiş, sonra harem ağası kılığına girip kaçmış. Köyümüzün kara kaşlı kızları için, delikanlıları için Petro'nun ana babası hiç de önemli değildi. Şöyle diyorlardı yalnızca, ona yeni bir kaftan giydir, beline kırmızı bir kuşak bağla, başına siyah kuzu postundan, mavili tepesi çapkınca yana yatmış bir kalpak geçir, bir Türk kılıcı as beline, bir eline kırbaç, bir eline pipo ver, buraların bütün delikanlılarını cebinden çıkarır. Gel gelelim zavallı Petrocuğun olup olacağı gri bir kaftanı vardı. Onun da üzerinde sıradan bir Yahudinin cebinde taşıdığı altından çok yama vardı. Hepsi bu olsa bir şey değildi gene. Asıl kötü olan ihtiyar Korja'nın bir eşini görmüş olabileceğinizi sanmadığım güzeller güzeli bir kızının olmasıydı. Rahmetli dedemin halası anlatıyordu. Siz de bilirsiniz bir kadın için evlerden ırak, şeytanla öpüşmek bile başka bir kadın için güzel demekten çok daha kolaydır. Genç kızın tombul yanakları sabah çiğiyle yıkanıp daha bir parlamış, yapraklarını dikmiş, yeni doğmuş güneşin ışınları altında daha da güzelleşmiş en kırmızısından narin bir gelincik kadar taze ve göz alıcıymış. Günümüzde genç kızların bir sürü kutuyla köy köy dolaşan çerçilerden haçlarını, altınlarını takmak için aldıkları kaytanlar gibi simsiyah kaşları düzgünce aşağı kıvrılmışlar, kahverengi gözlerinin içine bakıyorlarmış. Gençlerin bakarken içlerinin gittiği küçücük ağzı yalnızca bülbül gibi şakımak için yaratılmışmış sanki. Kuzgun kanadı gibi simsiyah yumuşacık saçları, kızlarımız o zamanlar saçlarını parlak kurdeleler bağlayıp ince ince örmeye başlamamışlardı daha. Altın işlemeli cepkeninin üzerine dökülürmüş kıvır kıvır. Yalanım varsa kilisede vaaz vermek nasip olmasın bana bir daha. Tepemdeki yaşlı ormanın tümden kırlaştığına da benim koca karının yanı başımda zebella gibi dikildiğine de bakmaz şuracıkta öpüverirdim onu. Eh bir genç kızla bir delikanlı bir aradaysalar sonunda ne olur bilirsiniz. Pidorka kimi geceler karanlıkta gün ışıyana dek tatlı tatlı konuşurdu Petrocuğuyla. Ama gene de kötü bir şey gelmezdi Korja'nın aklına. Bir gece Petrocuk elbette şeytan dürtmüş olacak, aşka gelip gelen giden var mı diye dışarı iyice bakmadan sevgilisinin dudaklarına ateşli dedikleri çeşidinden bir öpücük konduruvermiş. Yine aynı şeytan, dilerim Allah'tan kutsal haç girer köpoğlunun rüyasına. Bu kez moruk Korja'yı durup dururken odanın kapısını açması için dürtmüş. Gözlerine inanamamış Korja. Ağzı açık, kapının tokmağı elinde öyle kala kalmış. Kahrolasıca öpücüğün sesi zaten az işiten kulaklarını temelli sağır etmişti sanki. Yılbaşında kutsal Noel pilavı yapıldığında bizim mucik kardeşin tüfeği de barutu da olmadığı için şeytanları kovarken eline alıp duvarlara vurduğu haşhaş ezme tokmağından da çok ses çıkarmıştı sanki bu uğursuz öpücük. Korja kendine geldikten sonra duvarda asılı dededen kalma kırbacı kapmış, zavallı Petro'nun sırtını biraz kızartmak niyetindeymiş. Tam o sırada nereden çıktıysa Pidorka'nın küçük kardeşi 6 yaşında İvas korku içinde koşup küçücük kollarıyla babasının bacaklarına yapışmış. Babacığım babacığım vurma Petro'ya diye yalvarmaya başlamış. Ne yaparsın taş değil ya babasının da yüreği. Kırbacı yerine asmış Petro'nun kolundan tutmuş usulca dışarı çıkarmış. Bak delikanlı demiş bir daha evime ayak basarsan hatta penceremin dibinden geçersen Tanrı şahidim olsun o siyah bıyıkların yok olur ve de kulağına iki kere doladığım perçemin. Eskiden Ukrayna'da erkekler başlarını tıraş eder tepelerinde bir tutam saç bırakırlardı. N.V. Gogol seçilmiş eserleri 1946 baskısı dipnotu. Elveda der tepene. Sözünü bitirdikten sonra bir tokat patlatmış delikanlının ensesine. Beriki tabanları kaldırmış hemen. Öpüşmek ha? Bizim iki sevgili hasret çekmeye başlamışlar. Bu arada köyde Korja'nın evine giysileri altın işlemeli bir lehin girip çıktığı söylentisi dolaşıyordu. Kılıç taşıyan, çizmeleri mahmuzlu, cepleri dolu altın kesesi gibi şıkırdayan bir adamdı bu. Bizim zangoç yardımcısı Taras'la birlikte her gün kiliseye gidiyordu. Kara kaşlı bir kızla ilişkisi olan biri niçin gider kiliseye bilirsiniz. Gel gelelim günün birinde Pidorka kardeşi İvas'ı kolundan tutar, iki gözü iki çeşme şöyle der. İvas'cığım benim sevgili kardeşim, yaydan fırlamış bir ok gibi koş Petro'ya, benim altın kalpli kardeşim, her şeyi anlat. Onun kahverengi gözlerini sever, beyaz yüzünü öper öperdim ama kaderim izin vermiyor. Acı gözyaşlarımla çok mendil ıslattım. Bunu aldım artık. Yüreğim sıkışıyor. Öz babam düşmanımdır. Sevmediğim lehle evermeye hazırlanıyor beni. Zorla evlendirecek. Söyle ona düğün yakında. Yalnız düğünümüzde müzik olmayacak. Telli saz ile kaval yerine kilise korosu ilahiler okuyacak. Evleneceğim erkekle dans etmeye gitmeyeceğim. Götürecekler beni. Evim karanlık, kapkaranlık olacak. Ak ağaçtan bir ev, çatısında baca yerine haç olan. Temiz yürekli çocuk ona Pidorka'nın söylediklerini anlatmaya çalışırken Petro taş kesilmiş gibi kıpırdamadan dinliyordu. Ben de Kırım'a, Türkiye'ye gidip altın kazanmak, zengin olarak sana dönmek istiyordum güzelim. Ah ne kadersizim, olmayacak demek. Nazar değdi bize, benim de düğünüm olacak sevgili kuşum. Ama ilahiler okunmayacak benim düğünümde. Papaz yerine kara karga gaklayacak başucumda. Dümdüz toprak olacak evim. Evimin çatısı gri bulutlar olacak. Kartal gagalayacak kahverengi gözlerimi. Kemiklerimi yağmur yıkayacak, rüzgar kurutacak. Ama nedir benim bu yaptığım? Kimden yakınıyorum? Kime anlatmaya çalışıyorum acımı? Besbelli Tanrı'nın emri benim helak olmam. Elden ne gelir? İvas'la sevgilisine böyle haber yollayıp doğru meyhaneye daldı. Toprağı bol olsun, dedemin halası onu meyhanede, hele böyle herkesin sabah ayini için kilisede olduğu bir saatte, görünce biraz şaşırdı. Delikanlının uykudaymış gibi elini uzatıp, içki dolu kocaman bir maşrapayı aldığını görünce, şaşkınlıkla iri iri açtı gözlerini. Ne var ki acısını içkiyle yatıştırabileceğini sanmakla yanılıyordu zavallı Petro. Vodka diline ısırgan otu gibi yakıyor, ona pelinden de acı geliyordu. Maşrapayı yere fırlattı. O anda kalın bir ses gürledi yanı başında. Artık acı çekmeyeceksin delikanlı. Dönüp baktı Petro. Basavruk'tu bunu söyleyen. Korkunç bir görünüşü vardı. Saçları dimdikti. Gözleri kızgın bir boğanın gözlerini andırıyordu. Neye ihtiyacın olduğunu biliyorum delikanlı. İşte buna. Kuşağına asılı deri keseyi şıngırdatarak söylemişti bunu. Şeytanca bir gülümseme vardı dudaklarında. Petro korkuyla ürperdi. Altınları avucuna dökerken kahkahalarla gülüyordu Basavruk. Ha ha ha, nasıl da parlıyorlar, ha ha ha, nasıl da şakırdıyorlar. Bu oyuncaklardan bir yığın elde edebilmen için biliyorsun yalnızca birinin yardımı gerek. Şeytanın diye bağırdı Petro. Yardım iste ondan öyleyse, sana her türlü yardımı yapmaya hazır. Tokalaştılar. Sana bir şey söyleyeyim mi Petro, çok şanslısın. Tam zamanı şimdi, bu gece Ivan Kupalo gecesi. Ivan Kupalo, 23-24 Haziran gecesi kutlanan bir halk bayramı. Ivan Kupalo gecesiyle ilgili gelenekler, inançlar çok eskidir. Halk o gece eğrelti otunun kıpkırmızı bir çiçek açtığına inanır. Çok zormuş bu çiçeği koparmak. Kötü ruhlar engel olurlarmış kopartılmasına. Ne var ki bu çiçeği koparmayı başaran kimse bir hazineye sahip olurmuş. Ayrıca bitkilerin, hayvanların dilinden anlama yeteneğini kazanırmış. N.V. Gogol, Seçilmiş Eserleri 1946 baskısı dipnotu. Yılın yalnız bu gecesinde eğrelti otu çiçek açar. Uyuyup kalma sakın. Tam gece yarısı Ayı Vadisi'nde bekleyeceğim seni. Sanırım Petro'nun geceyi beklerkenki sabırsızlığı, evin hanımının sabah darısını getirmesini bekleyen tavukların sabırsızlığından kat kat üstündü. Durup durup ağaçların gölgelerinin son baktığından beri ne kadar daha uzadığına bakıyor, ufka doğru inmekte olan güneşin kızıllaşmaya yüz tutup tutmadığını anlamaya çalışıyordu. Giderek artıyordu sabırsızlığı, zaman geçmek bilmiyordu. Allah'ın günü sonunu bir yerlerde kaybetmişti sanki. İşte güneş de battı sonunda. Gökyüzünün yalnızca bir yanı kızıldı. Yavaş yavaş orası da karardı. Ortalık daha bir serindi şimdi. Tarlalar karardı, karardı. Sonunda tam bir karanlığa büründü. Ama çok zor. Yola çıktı Petro. Yüreği göğsünü parçalayıp dışarı fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Sık ormandan aşağı Ayı Vadisi dedikleri derin yara doğru dikkatli inmeye başladı. Basavruk oradaydı, zifiri karanlıktı. El ele tutuşup sık çakal eriği çalılarına tutunarak çamurlara bata çıka hemen her adımda ayakları takılarak yukarı doğru yürümeye başladılar. Bir düzlüğe geldiler sonunda. Sağına soluna bakındı Petro. Daha önce hiç gelmemişti buraya. Basavruk durdu.